Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselam ala resulina Muhammedin ve alihi ve sahbi ecmaîn. İyi günler kıymetli dinleyenlerimiz. Erkam Radyo'dayız. Bendeniz Hidayet Erdoğan. Kıymetli hocam Ebubekir Sefil ile birlikte Amentü Hassasiyeti programı çerçevesinde güncel akaid mevzularını ele alıyor. Bize ulaşan sorular veya muhtemel sorular üzerine duruyor ve bu çerçevede de İmam-ı Azam Efendimizin görüşlerini bir araya toplayan Beyazizade'ye ait El-Usul El-Münif adlı eserden devam ediyoruz. Malumunuz bizleri kitaplarından takip eden dinleyicilerimiz için sayfa 114'teyiz. En son hocam hoş geldiniz, sefa geldiniz.
Hoş bulduk Allah.
En son Ömer lem yahkum bime enzelallah fe ulaike humul kafirun gibi ayetleri. Yani kim Allah'ın hükmüne hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir, zalimlerin, evet, fasıkların ta kendisidir gibi ayetleri nasıl anlamamız gerektiğine dair. Çünkü bu ayetler tekfircileri tarafından kullanılıyor.
Evet.
Çok cidden yani bunlara, bu ayetlere bina edilerek birçok müminler dışlanıyor. Bu noktada, evet, bu çerçeve üzerinde kalmıştık hocam. Buyurun.
Teşekkür ederim. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselamu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet, hassas bir konuya geldik. Bunun üzerinde biraz önemli ve biraz nispeten detaylıca durmakta fayda var. Kim Allah Teala'nın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir. Maide suresinin 44, 45, 47 devam eden ayetleri. İmam Ebu Hanife Hazretleri'nin bu ayeti anlama biçimi burada son derece cazip bir dikkat. Kim Allah Teala'nın indirdiği hükümlerle hükmetmezse onlar kafirlerin ta kendileridir ayeti hakkında İmam Ebu Hanife Hazretleri diyor ki: "Ey men lem yu'min bihi." Yani ayetlerle hükmetmek ya da hükmetmemek, Allah Teala'nın indirdiği ayetlerle hükmetmemek iki şekilde olur. Birincisi, ayete inanıp, ayetin hak olduğuna inanıp, evet, ayetin gereğince hükmetmemek. İkincisi de esasen ayetin hak olduğuna inanmamak. Ya da ayet geçmişe hükmediyordu, geçmişe hitap ediyordu, bugüne hitap etmiyor. Belli bir zamana, belli bir coğrafyaya hükmediyordu. Şimdi artık geçerliliği kalmadı demek. Bu da ayetin geçerliliğine iman etmemektir. Dolayısıyla bu ikisini birbirinden ayırmamız lazım.
Yani inanmak ve inkar etmek, evet, açısından bakıyoruz bu ayete.
Evet. Evet. Önce ayrımı böyle yaptık. İmam Ebu Hanife de öyle söyledi bize. Yani buradaki hümül kafirundan maksat, ayetin hak olduğuna inanmayıp da öyle hükmetmemek yani. Ben bu ayetle hükmetmiyorum, Allah Teala'nın indirdikleriyle hükmetmiyorum. Neden? Çünkü inanmıyorum derse bir insan, bu ayet onu anlatıyor diyor İmam Ebu Hanife. O insan kafirdir. Ayet-i Kerime'nin hak olduğuna, Cenab-ı Hakk'ın indirdikleriyle hükmetmenin farz olduğuna,
evet,
inanıp da ayetle hükmetmemek, ayetin gereğiyle hükmetmemek meselesine gelince burada da şöyle bir ayrım yapmamız lazım. Birincisi, ayet haktır ama şu anda bu ahvalde ben bu ayetin uygulanmasını doğru bulmuyorum. Çünkü bunun zamanı geçti vesaire derse bir insan, Allah korusun, kafir olur.
Tarihsel bir...
Tarihselciler böyle diyor. Bütün ahkam ayetleri için, bütün ukubat ayetleri için daha doğrusu böyle söylüyorlar. Bunlar tarihseldir diyorlar. Bunların hükmü tarihte kaldı. Artık bugün bunlarla hükmedemeyiz. Nüzulünü ikrar ediyor. Bu vahidir diyor, ayettir diyor. Ama tatbikinde problem var. Tarihselcilerin en temel problemi bu. İkincisi, ben bu ayetin hak olduğuna inanıyorum. Bu ayetle hükmetmek gerektiğine de inanıyorum. Ama şu anda buna gücüm yetmiyor.
Hükmedemiyorum.
Derse bir insan bu ayetin kapsamına girmez. Çünkü Cenab-ı Hak hiç kimseye taşıyamayacağı, kaldıramayacağı yükü yüklemez. Hiç kimseyi gücünün yetmeyeceği şeylerle sorumlu tutmaz. Günümüzde bir kısım Selefi Vehhabi tekfirci kesimin dikkate almadığı nokta burası. Yani mahkemede hakim veya avukat veya savcı vesaire, Yani kanun koyucu, kanun uygulayıcı veya kanunu yorumlayıcı pozisyonda kim olursa olsun. Bu insanlar eğer Cenab-ı Hakk'ın indirdiği hükümlerin hakkiyetini inkar etmiyorsa, bu haktır, vahiydir, biz buna iman ettik diyorsa.
Yani hakim, savcı, kim
olursa olsun evet. Ama şu anda ben bireysel olarak bu ayetle hükmedemiyorum, bu beni aşıyor. Bunun için farklı şeyler lazım, bunun farklı bileşenleri var. Yani içinde yaşadığım toplumun, devletin, kanunları, yasal çerçevesi, toplumun kendisi bunu kabul edecek ki ben de bunu uygulayabileyim. Yoksa bir insan tek başına münferit olarak bunu uygulayamadı diye o insanı tekfir etmek doğru değil. Bir de tabii yasa koyucu durumunda olanlar var. O yasaya uymak durumunda olanlar var. Bunu da birbirinden ayırmak lazım. Yasa koyucu, yasa yapıcı durumunda olanlar eğer herhangi bir ayetin geçerliliğini inkar ederse bu da küfürdür. Ama bunu yapmıyorsa, fakat şu anda yapamıyoruz, zemin buna elverişli değil, hukuki durum efendim, kanunlar efendim, uluslararası sistem vesaire filan gibi bir kısım gerekçelerle bunu yapamıyoruz, Allah bizi affetsin diyorsa bir insan, sen buna kafir oldun diyemezsin, dememelisin. Bu ayetin kapsamına bu kişiyi sokamazsın. Bir de bunların dışında esas günümüzde bu tekfirci çevrenin arızalı biçimde ortaya koyduğu bir anlayış var. Onu da vurgulayalım burada. Kendileri gibi inanmayan herkesi tekfir ediyorlar.
Evet.
Yani bu sadece bir ahkam ayetinin, bir ukubat ayetinin uygulanmasıyla ilgili değil. Herhangi bir ayeti kendileri gibi anlamayan herkesi tekfir ediyorlar. Bu ta Hicri 4. asırlardan beri gelen büyük bir arızadır bizim.
Yeni bir durum değil yani.
Yeni bir durum değil.
Yeni bir durum değil.
Şimdi özellikle geçmişe baktığımızda, tarihe baktığımızda kendisine ehli hadis diyen bir grup arasında bu arıza çok yaygın. Alabildiğine yaygın. Özellikle Bağdat, Basra coğrafyasında, Irak coğrafyasında bu insanlar zaman zaman toplumsal bir güç de elde etmişler ve bunu diğer kesimler üzerinde büyük bir baskı ve şiddet aracı olarak kullanmışlar. İmam Eş'ari rahimahullah Mutezile'den Ehl-i Sünnet'e intikal ettikten sonra Bağdat'ta bunların kahir ekseriyeti Hanbeli mezhebi içerisinde yuvalanmıştır.
Evet.
Bu önemli bir şey.
Yani Hanbeli değildir ama o mezhep içinde yuvalanmıştır.
Fıkhi mezhep olarak Hanbelidir. Ama itikat olarak Ehl-i Sünnet değildir bu insanlar. Evet. Böyle şeyler görüyoruz. Daha evvel de değinmiştik sanırım.
Hanefi, Mutezili evet. Olanlara değinmiştik.
Bir insanın fıkhi mezhebi farklı olabilir, itikadi mezhebi farklı olabilir. Bu ikisini birbirinden ayırmak lazım. Mesela bugünlerde özellikle dikkat çekmem gereken bir şey var. Bir kısım Şiiler, Hanefi ya da Şafii mezhebine mensup ama itikat olarak Şii olan bir kısım müelliflerin eserlerini önümüze getiriyorlar. Bunlar çok önemli şeyler. Tarihten bunu böyle kazıyarak, arayıp bularak getiriyorlar, önümüze koyuyorlar. Bakın diyorlar, işte bu İmam Ebu Hanife'nin menakıbını yazan Havarizmi. İşte bu bilmem Muhammed bin Yusuf'u Genci Şafii, işte bilmem kim Maliki, bunlar sizin alimleriniz diyorlar bize. Kitaplarını açıp bakıyorsunuz, içinde Şia'nın faziletleriyle ilgili rivayetler var. Dolayısıyla bunu bu ayrımı yapmak lazım. Bir insanın fıkhi mezhebi Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli olabilir ama bu onu ehli sünnet yapmaz. İtikattaki tercihine, duruşuna bakmak lazım.
Evet.
Evet. Dolayısıyla formülü şöyle koyacağız. İtikatta ehli sünnet bir mezhebi benimseyen herkes bugün için ya Şafii ya Maliki ya Hanefi ya Hanbelidir.
Evet.
Ama Hanefi, Şafii, Maliki, Hanbeli olan herkes ehli sünnet değildir.
Evet.
Bu ayrımı yapmak lazım.
İtikadi farklılıklar, tevhile inanan, bidat mezheplerde olan var yani bu.
Evet.
Tarihte de var.
Evet. Dolayısıyla o bir kısım Hanbeliler İmam Eş'ari ehli sünnete intikal ettikten sonra Berbehari diye bir zatın etrafında toplanmışlar. Bu zatın çok büyük bir nüfuzu var, etki alanı var. İmam Eş'ari bu durumun farkında olduğu için ehli sünnete intikal ettikten sonra bu zatlardaki bu aşırı şeyleri törpülemek amacıyla bir eser yazıyor. El-İbane.
El-İbane.
El-İbane. İmam Eş'ari'nin ehli sünnete intikal ettikten sonra ilk yazdığı eserin El İbane olduğu söyleniyor. Baktığınızda bu tekfirci çevrenin müşebbihe mücessime, aynı zamanda bunlar teslimci ve teşbihçi, bunların bu sivri taraflarını yontmak amacıyla yazılmış bir eser, içerisinde çok dikkatli şekilde kurgulanmış stratejik politik cümleler var.
Evet.
Bazıları diyorlar ki bu çevre, hayır diyorlar, yanıldınız, yanılıyorsunuz. Bu İmam Eş'ari'nin ilk eseri değil, son eseridir. İmam Eş'ari Ehl-i Sünnet'e intikal ettikten sonra bir ara kelamcı takıldı tabiri caizse. Sonra hakikati gördü, bizim çizgimize geldi. Selefi oldu yani. Ama hakikat dediğimiz gibidir. Fakat bu insanlar bu hikmetli daveti dikkate almadılar. Ve tam tersine İmam Eş'ari'nin karşısında öyle bir konuşlandılar ki hutbelerden İmam Eş'ari'yi de açıkça adını vererek, Eş'arileri de, onların temsil ettiği Ehl-i Sünnet kelam sistemi içinde kim varsa hepsini açıkça tekfir etmeye başladılar. Bu bir gelenek haline geldi.
Evet.
Siz Allah'ın indirdikleriyle hükmetmiyorsunuz. Siz ayetleri bizim anladığımız gibi anlamıyorsunuz. Siz Er-Rahmanu alel arşisteva ayetini Rahman arşın üzerine oturdu şeklinde anlamıyorsunuz. Makam-ı Mahmud'u Cenab-ı Hak haşa arşın üzerinde oturuyor. Peygamberimizi de yanına oturtmak üzere bir yer ayırmış. İşte makam-ı Mahmud odur. Mahmud'un makamı, Muhammed'in yeri anlamında aleyhissalatü vesselam. Kim bunu böyle anlamıyorsa peygamberi yalanlar. Peygamberi yalanlayan Allah'ı yalanlar. Dolayısıyla kafir olur deyip böyle düz bir mantıkla kelle avcılığına çıkıyorlar. Bu büyük arıza, Hidayet Bey, baktığınızda İslam ümmetinin bu itikadi alanda yaşadığı zaaflara, çalkantılara baktığınızda bunlar mutlaka ümmetin siyaseten, idareten devlet, kamu gücü olarak zayıfladığı zamanlarda oluyor.
Evet.
Şimdi bugün de bakın, bugün de aynı şeyi görürsünüz. Bugün de İslam ümmeti kendisini bir arada tutacak bir mekanizmadan yoksundur. Evet. Birlik temin edemiyor, teşkil edemiyor. Büyük bir zaaf var. Dolayısıyla Vehhabilikti, Boko Haram'dı, IŞİD'di, DAEŞ'ti, Şia'ydı vesaire falan, bunlar her biri bir koldan
mantar gibi çıkmış.
Evet, durumdalar. Bunlar zaman içerisinde parladılar, söndüler, parladılar, söndüler. İbn-i Teymiye'ye kadar geldiler. Hicri 8. asır. İbn-i Teymiye yeniden bunlara bir hayat verdi tabiri caizse. Hortlattı yeniden bu düşünceyi. Ondan sonra dönemin ulemasının gayretleriyle bir asır bile sürmeden yeniden söndü bu fitne. Fakat günümüzde özellikle 19. asırdan itibaren Vehhabilik hareketiyle yeniden hortladı. Şu anda yeniden tarih sahnesinde biz artık bugün DAEŞ diye, IŞİD diye bir tehlikeyi, bir uluslararası terör örgütünü konuşuyoruz. Bunun sebebi nedir diye baktığınızda işte ümmetin içine düştüğü zaaftır. Öyle enteresan bir şey ki bu arızalı tutumlar birbirleriyle çatışırken arada Ehl-i Sünnet harap oluyor, yıpranıyor, tost oluyor.
Hocam Frankenstein diyorlar ya, onun gibi şimdi bunu üreten insanlar, sistemler bundan kaçmaya çalışıyor.
Evet, evet.
En çok mücadeleyi de onlar veriyor.
Aynen öyle oldu.
Yani şu
aynen
an buna öyle çanak tutan, buna destek veren, bunu planlayan diyelim, evet, zamanında şimdi elden çıktı artık. Kontrol edilemez hale geldi yani.
Evet.
Ve en çok da onlar mücadele ediyorlar. Evet. Onlar sığınıyorlar şu an hakikaten.
Telefonumda kayıtlı videolar var. Suud uleması bugün artık bunu itiraf ediyor. DAEŞ dediğiniz örgüt diyor, aynen bizim kaynaklarımızı, bizim delillerimizi, bizim argümanlarımızı kullanıyor.
Evet.
Yani Vehhabilerin. Muhammed bin Abdülvehhab ne demişse bugün DAEŞ dediğimiz örgüt ele geçirdiği yerlerde okul kuruyor, medrese kuruyor, bu kitapları okutuyor.
Yeah.
Enteresan bir şey bu yani.
Evet hocam. Yeah.
Dolayısıyla dediğiniz doğru, artık onlar cin şişeden çıktı, kontrol edemiyorlar. Kontrol edemedikleri için mücadele ediyorlar ama aslında Vehhabilik ideolojisiyle IŞİD ideolojisi arasında hiçbir farklılık yok.
Vehhabilik IŞİD üretiyor yani.
IŞİD üreten bir ideoloji bu, evet.
Yani temelde yani Vehhabilik bunu üretiyor gibi,
evet,
mi,
evet,
diyoruz?
Evet,
evet hocam.
Vehhabilik IŞİD'i üretti.
Benzer şeyler üretiyor. IŞİD
tabii,
ve
tabii, ideoloji
versiyonlarını üretiyor.
Geçmişte El-Kaide'ydi. Daha sonra başka şey oldu. İşte Boko Haram oldu, DAEŞ oldu vesaire.
Ensarüddin.
Evet, işte aynen. Yani üreten ideoloji budur. Bu ideolojiyle baş etmenin yolu nedir? Bu ideolojiyle baş etmenin yolu, işte İmam Ebu Hanife bu ayeti nasıl anlamamız gerekir derken bunu bize öğretiyor zaten. Bu topraklar nasıl ki 6 asır, 7 asır Ehl-i Sünnet'in merkezi oldu, kalesi oldu ve hakim olduğu coğrafyada asırlar boyu bir sulh, selamet, barış, uyum hakim oldu. Yeniden bu tesis edilebilir ama bunun bir şartı var. Bu toprakları yönetenlerin, bizi yönetenlerin bu hakikatin farkına varması lazım. Evet. Yani biz bugün bu ülkede Anadolu coğrafyasında Ehl-i Sünnet vel Cemaat akidesini öğretecek bir merkez, bir kurumdan mahrumuz. Bu ülkede bir kimse çoluğuna çocuğuna Eş'ari Maturidi akidesini öğretmek istese göndereceği bir adres yok, bir yer yok, bir kurum, bir merkez yok. Ama bu ülkede bir kişi ben Selefi akidesini öğrenmek istiyorum dese bütün kapılar açılır. İnternet emrinde, bedava kitaplar emrinde, YouTube emrinde, her türlü kaynak, dernek, çalışma hepsi emrinde, yapabilir, yapıyor. Aynı şey Şiilik için de söz konusu. Ya bu ülkede sadece Ehl-i Sünnet akidesini öğrenmekte problem var. Aynen. Onun dışında modernizmi, Şiiliği, Selefiliği, ateizmi, dinsizliği öğrenmek isteyen insan için sonsuz bir alan var, sonsuz imkan var. Bizi yönetenlerin şapkayı önüne koyup bu mesele hakkında düşünmesi lazım.
Yani kelam ana bilim dallarının daha da dikkat edilmesi gerekiyor değil mi hocam? O dallarda...
Şöyle, ilahiyat fakülteleri bu işin, yani üniversite sistemi bu işin merkezi değildir. Neden?
Niçin hocam? Yani o önemli yani. Bu kadar emek veriliyor.
Evet. Neden?
Bu kadar kürsüler var, hocalarımız var.
Evet.
Niye merkez değil hocam?
Ama yani? Ben şimdi İlahiyat Fakültesi'nde öğretim üyesiyim.
Evet.
Hadis alanında talebelerimle, yüksek lisans doktora talebelerini kastediyorum. Oturup da bir usulü hadis eserini baştan sona okuyamıyoruz. Vakit yok. Sistem buna müsait değil. Çünkü çocuğun bana ayıracağı saat, blok ders yaparsanız 1,5-3 saattir. Onun dışında siz uzatamazsınız bunu, buradan çıkıp başka derse girecek. Ertesi gün başka dersi olacak. Siz bu çocukla oturup bir metni baştan sona tadını çıkara çıkara, tabiri caizse enine boyuna tahlil ede ede okuyamıyorsunuz. Şimdi metin okumayınca, bizim ilim anlayışımız metin merkezlidir. Metin okuyamayınca, bu imkan olmayınca ne olacak? Bunun edebiyatını, felsefesini yapmaya başlayacağız. Birisi çıkıp oradan diyecek ki bu usulü hadis diye bir şey yok kardeşim, bunu geçin, bu çok arızalı bir şeydir.
Zaten okuması anlaması da
zor. Hadis dediğiniz şey zaten problemli bir alan. Bunun usulü de usulü mü olurmuş dese, çocuğun kafasında bu slogan yer etti mi, tamam siz ne yaparsanız yapın, çözüm olmuyor. Dolayısıyla bizim bunu medrese formatı içerisine yeniden döndürüp, tabii ki üniversite olmasın demiyoruz, olsun. O formasyondan çocuk geçsin, gençler, talebeler geçsin, ona olmasın demiyoruz. Ama beri tarafta bunun medrese ayağıyla tahkim edilmesi lazım. Evet. Metin okuyamıyoruz. Metin okuyamayınca bu dünyanın içine girmeniz mümkün değil, bunu tanımanız mümkün değil. Tanımadığınız bir dünya hakkında nasıl konuşacaksınız? O dünyayı var eden, o dünyayı tahkim eden unsurlar, deliller, etkenler neymiş, bunları içine girip görmedikçe tanıyamıyorsunuz. Mümkün değil.
Ya.
Ha ondan sonra ben Maturidiyim demek ne anlama gelir bu memlekette? Sorsanız kendisini Maturidi olarak ifade eden, bu işin de ilmini tahsil etmiş insanların kaç tanesi İmam Maturidi'nin eserlerini baştan sona okuyabilmiştir? Elimizde 2 tane eseri var. Biri tefsir, biri Kitab-ı Tevhid. Evet. Baştan sona bunları okumuş insan sayısı belki bu memlekette bir elin parmaklarını bulur mu bilmiyorum. Dolayısıyla Maturidiyiz diyoruz ama İmam Maturidi'yi ne kadar tanıyoruz?
Hocam onu da demez hale geldik.
Ama maalesef.
Ya bu Hanefiyiz biz diyor. Nereden çıktı bu Maturidi? Hanefilik diye bir şey, böyle bir yani amel ve itikat ayrımı da azaldı.
Evet.
O da bir halkta unutturulmaya başladı.
Maalesef.
Eskiden ezber şeklinde Sıbyan mekteplerinde okutulan işte mezhebi, Maturidi, itikad mezhebi. Onlar da kayboldu şimdi hocam.
Doğru. Maalesef. Evet. İmam Ebu Hanife'nin Hanefiliğin, Maturidiliğin günümüz için ne kadar ehemmiyetli olduğunu, öğrenilmesinin, yaygınlaştırılmasının ne kadar ehemmiyetli olduğunu vurgulamaya çalıştık. İnşallah mesajımız yerini bulmuştur. Metnimize devam edelim. Bu ayeti kerime hakkında İmam Ebu Hanife Hazretleri buradaki hümül kafirun hükmünün adresini bu ayete inanmayanlar, inanmadığı için hükmetmeyenler şeklinde tespit ettikten sonra şöyle devam ediyor. Haddesena bihi ba'du meşayihina an İbni Umar radıyallahu anhuma. İmam Ebu Hanife bu ayette kastedilen kişiler Allah'ın indirdiklerine inanmayanlardır demişti. Bunu diyor bize bazı hocalarımız Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhuma'dan naklettiler. Dolayısıyla bu Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhumanın tefsiri olarak kayıtlara geçmelidir. Gerçekten de baktığımızda bu ayetin nüzul sebebine Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhumadan gelen bir kavil de var burada, bir tefsir de var. O demiş ki, هَذَا كُفْرٌ دُونَ كُفُرٌ. Buradaki hümül kafirun ifadesinden maksat, kişiyi dinden çıkarmayan küfürdür. Eğer biz bu ayet müminleri anlatıyor dersek, ayetin tenziline inandığı halde ayetin gereğiyle hükmetmeyenleri anlatıyor dersek, o zaman İbn Abbas Hazretleri diyor ki bu kişiyi dinden çıkarmayan küfürdür. Yani küfür iki türlüdür malum. Biri kişiyi dinden çıkaran küfür, itikadi küfür. Biri de ameli küfür, küfran-ı nimet ya da fısk diyoruz buna. İbn Abbas Hazretleri
İbn
diyor
Ömer,
ki İbn Abbas Hazretleri diyor
bundan
ki
bundan başka olarak evet hocam.
Evet. Diyor ki bu kişiyi dinden çıkarmayan küfürdür. Yani ameli küfürdür. Birinci bölümde anlattığımız gibi bir kimse derse ki ben bu ayete inanıyorum ama gereğiyle hükmedemiyorum, gücüm yetmiyor. İbn Abbas Hazretleri o zaman diyor ki işte bu ameli küfürdür. Kişiyi evet. dinden çıkarmaz, küfrana nimet olur. Öbür türlü anlarsak buradaki tevil odur çünkü. Hmm. O zaman ayetin teviline inanmıyor, tefsir tenziline inanmıyor bir kimse. Ben bu ayete inanmıyorum diyor. Onun için hükmetmiyor. İşte bu da İbn Ömer Hazretleri'nin görüşüdür.
Evet.
İmam Ebu Hanife de onu naklediyor. Burada tabii İmam Ebu Hanife Hazretleri senedi tam olarak vermemiş. Haddesene bihi ba'du meşayihine demiş. Bazı hocalarımız bunu İbn Ömer'den nakletti bize demiş. Ama rivayet tefsirlerinde biz bunun Abdullah İbn Ömer Hazretleri'nin görüşü olarak senetli bir şekilde nakledildiğini görüyoruz. Taberi gibi, İbn Kesir gibi, Kurtubi gibi rivayet tefsirlerinde var bu. Devam ediyoruz. Enna na'lemu enne zani leyse bi kafir. İmam Ebu Hanife benim nezdimde insanların en cahili ve en düşük seviyede olanı şöyle diyen insanlardır dedi. İnna na'lemu enne zani leyse bi kafir. Biz biliyoruz ki zani kafir değildir. Zina eden kimse zina fiili sebebiyle dinden çıkmaz, kafir olmaz. Ve asa en yekun ellezî yervî ennezzâni, belki de bu rivayeti nakledenler zina eden kimse zina ettiğinde iman ondan gömleğin çıktığı gibi, çıkarıldığı gibi çıkar. Rivayetini nakledenler sadık olabilirler. Doğru söylemiş, doğru nakletmiş olabilirler diyor. Fe inna la nukezzibuhu, biz onu tekzip etmeyiz. Ve yekulune, gene o kimseler derler ki men mate ve lem yahuc kim ve etakal hacce ve nahnu nusemmihi mu'minen. Hac etmeye gücü yettiği halde, üzerine farz olmuş hac, gücü yettiği halde hac etmeden ölen kimseyi biz mümin olarak isimlendiriyoruz. Ve nusalli aleyhi, namazını kılıyoruz öldüğünde. Ve nestağfiru lehu, namazını kılıyoruz bu kimsenin, onun adına istiğfar ediyoruz ve haccını kaza ediyoruz diyorlar. Böyle dedikten sonra ve la nukezzibu men yekulu mate yahudiyyen ev nasraniyyen, bu kimse Yahudi olarak ölmüştür ya Hristiyan olarak ölmüştür diyeni de yalanlamayız diyorlar aynı zamanda.
Evet.
Bu kimseler. Yunkirune kavle'ş-Şia ve yekulune kavlehum. Onlar aslında Şia'nın görüşlerini, itikadını inkar ediyorlar ama onların söylediği sözleri söylüyorlar. Bu onların sözüne benziyor. Ve yunkirune kavle'l havaric ve yekulune kavlehum. Bir taraftan haricilerin görüşlerini reddettiklerini söylüyorlar ama öbür taraftan haricilerin görüşlerini ifade ediyorlar. Ve yunkirune kavle'l murci'e, aynı anda gene mürciyenin kavlini de inkar ediyorlar, görüşlerini. Ve yekulune kavlehum, ve onların aynı zamanda görüşlerini söylüyorlar, dile getiriyorlar. Ve yaravuna fi tahkiki ve tezyifi ekavili haulâi lesnafis selâse, bunlar bu saydığımız üç sınıfın, yani mürciyenin, şianın ve havaricin görüşlerini tezyif ediyorlar, efendim çürütüyorlar. Ve yarvune fi delike rivayet, bu konuda bir kısım rivayetler naklediyorlar. Yez'amune enne nebiyyallah sallallahu aleyhi ve sellem kâleha, o aleyhissalatü vesselam efendimizin o görüşlerin dayanağı olan şeyleri söylediğini efendim iddia ediyorlar. Ve kad alimine enne Allahe Teala innema ba'te rasulehu rahmeten li yecme'a bihil furka. Biz biliyoruz ki Allah Teala Peygamber aleyhissalatü vesselam efendimizi bir rahmet olarak gönderdi ve ihtilafları ortadan kaldırıp dağınık görüşleri toparlamak, tek bir görüş haline getirmek için gönderdi. Ve liyezide bihil ülfe ve insanlar arasındaki ülfeti, muhabbeti ziyadeleştirmek için gönderdi. Ve lem yeb'athu liyuferrike el kelimete, müminler arasındaki ortak sözü dağıtsın diye, müminleri fırkalara ayırsın diye göndermedi. Ve yuharrişel muslimine ba'dahum ala ba'd, Müslümanları birbirine düşürmek için, düşman etmek için göndermedi. Ve yaz'amuna ennehu, gene iddia ederler, innema ca'el ihtilafu bihadihir rivayet, bu ihtilaflı rivayetler geldi bize, bunun sebebi ne, bu rivayetler arasındaki ihtilafın sebebi nedir? İddia ederler ki لِأَنَّ مِنْهَا نَاسِخًا وَمَنْسُخًا, çünkü rivayetlerin arasında kimi nasih kimi mensuhtur. Onun için ihtilaf gibi görünür, tearuz gibi görünür. فَنَحْنُ نَرْوِي كَمَا سَمِعْنَا, biz işittiğimiz gibi rivayet ettik derler. Dolayısıyla İmam Ebu Hanife yukarıdan beri naklettiği bu görüşlerin çelişkili olduğunu söyleyerek bunlar cahil ve en düşük seviyede insanlardır diyor.
Yani son tahlilde firkata sebep oluyor.
Ayrılığa sebep oluyor.
Evet. Ülfetin azılmasına sebep. Halbuki evet. Resulullah Efendimiz'in geliş nedeni bu değildir yani.
Bu değildir diyor. Feveylun lehum. Onlara yazıklar olsun diyor. Bu sözleri söyleyenlere yazıklar olsun. Ma aqalla ihtimamuhum bi emri akibetihim. Kendi akıbetlerine ne kadar az önem veriyorlar. Akıbetleri konusunda ne kadar az endişeleniyorlar diyor. Haytu yentesibune linnasi feyuhaddisunhum bima kad alimu en ba'daha mensuhun. Bunlar insanlar arasında ayrılık ortaya koyuyor. Onlara mensuh olduğunu bildikleri rivayetleri naklediyorlar. وَالْعَمَلُ الْمَنْسُوخُ وَالْعَمَلُ بِالْمَنْسُوخِ الْيَوْمَ دَلَالَةٌ. Oysa bugün mensuh rivayetle amel etmek dalalettir. Bugünden kasıt burada Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'den sonra, vahiy kapısı kapandıktan sonra mensuh rivayetle amel edilmez. Dolayısıyla bu kimseler mensuh rivayetle amel etmek suretiyle hem kendi akıbetlerini tehlikeye atıyorlar, hem insanlar arasında fırkalaşmaya, ihtilafa, çatışmaya yol açıyorlar.
Devamında demiş ve hudun nasu bihi,
insanlar da onların naklettiği bu rivayetleri esas alıyor, onunla amel ediyor, feyadillûn, sapıyor. Dolayısıyla insanları bu suretle saptırmış oluyorlar. Fakat na'lemu, biliyoruz ki enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resul-i Ekrem aleyhissalatu vesselam Efendimiz lem yekun li yufessirel ayetel vahidete ala nev'ayni, bir tek ayeti iki farklı şekilde tefsir etmemiştir aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Bunu biliyoruz. Fema kâne minel Kur'ani nasihan fassarahu nasihan li cemi'in nas. Kur'an ayetleri arasında hangisi nasihse, hangi ayetler başka bir kısım ayetlerin hükümlerini kaldırmışsa, Peygamber aleyhissalatü vesselam onu bütün insanlar için neshedici bir ayet olarak tefsir etmiştir, ortaya koymuştur. Ve kezalikel mensuhu fassarahu li cemi'in nasi mensuhan. Aynı şekilde mensuh ayetleri de aleyhissalatü vesselam Efendimiz bütün insanlar için mensuh o ayet olarak tefsir etmiş, açıklamıştır.
Nedir hocam mensuh, ne demek?
Nasih mensuh, yani nesh diye bir şey var. Bu Kur'an ayetiyle sabit
bir kavram olduğu için
evet izah açısından açıklayalım, isabetli olduğu söylemeniz. Özellikle ahkam ayetlerinde şunu yapın bunu yapmayın gibi hüküm getiren ayetlerde cari olur bu nesh. Cenab-ı Hak teşri sürecinde vahiy devam ederken bir kısım hikmetlerle, o hikmetleri tam olarak biz bilemeyiz. Bazen zor bir hüküm kolaylaştırılır zaman içinde. Bazen kolay bir hükümden zora doğru tecridi olarak gidilir. Ama bu kesin bütün nesh olaylarında böyledir diyemiyoruz. Evet. Hikmetini Cenab-ı Hak bilir. Vahiy süreci devam ederken bir kısım hükümleri zaman içinde Cenab-ı Hak kaldırıyor, onun yerine başka hükümler koyuyor.
Evet.
Buna nesh diyoruz. Hükmü kaldırılmış ayete mensuh diyoruz. Hükmü kaldırana nasih diyoruz. Nesh eden, hükmünü kaldıran anlamında. Bu şekilde Kur'an ayetleri arasında nasih mensuh ilişkisi vardır. İçinde bulunduğumuz zaman diliminde Kur'an'da nesh yoktur dense de Kur'an'da nesh vardır. Kur'an ayetleri arasında fiilen bugün elimizde bulunan mushaf ayetleri arasında birbirini nesh eden ayetler vardır. Bir kısım modernist tefsirciler, efendim meal yazarları vesaire, Kur'an'da nesh bulunmadığını söylerler, iddia ederler. Bu doğru bir şey değil. Gerekirse bu konuda bir özel oturum yapabiliriz. Hı. Yani elimizdeki mevcut
hükümlerin kalkması söz konusudur. bir ayetler başka ayetler hükmünü kaldırmıştır. Evet.
Bunu şöyle anlamak doğru değil. Bazen öyle takdim ediliyor bu. Haşa, Cenab-ı Hak görüş mü değiştirdi, karar mı değiştirdi? Önce bir hüküm koydu, sonra onu kaldırdı başka bir. Hayır, böyle değil. Cenab-ı Hak için böyle bir şey düşünmek asla ve kat'a caiz değil. Bu, biz neshi şöyle anlıyoruz. Hikmetini sadece kendisinin bilebileceği bir gerekçeyle Cenab-ı Hak müminlere bir hüküm indirir. Bir süre sonra o hükmün icra ve tenfiz süresinin dolduğunu bildiren başka bir hüküm indirir. Bir hüküm indirdiğinde biz onu sanki kıyamete kadar bizi bağlayan bir hüküm olarak kabul ederiz. Vahiy süreci için konuşuyorum bunu tabii.
Evet hocam.
Eğer onu neskeden, hükümden kaldıran, hükmünü daraltan vesaire bir yeni hüküm, bir ayet gelmezse anlarız ki bu ilahiyemil kıyame
devam edecek.
İcra edilecek. Ama onu daraltan veya hükümden kaldırıp yerine başka bir hüküm koyan ayet geldiğinde biz anlıyoruz ki Cenab-ı Hakk'ın muradı bu hükümle bugüne kadar amel etmemizdi. Artık bu hükümle amel etmemizi istemiyor Cenab-ı Hak. Bundan sonra şu hükümle amel etmemizi istiyor. Bunun hikmeti nedir? Dediğim gibi bunun farklı hikmeti üzerinde usulü fıkıh ve usulü tefsir kitaplarında ulema durmuş. Bir kısmı demişler ki tedric ümmeti yavaş yavaş ağır hükümlere alıştırmak için, işte içkinin yasaklanmasında olduğu gibi. Evet. Cenab-ı Hak birdenbire içkiyi yasaklamadı, 3 aşamada yasakladı ki müminler nihai hükme intibak edebilsinler. Veya zor bir hükme doğru bir tedric olur. Önce kolay bir hüküm gelir, arkasından aşama aşama aşama aşama zor bir hüküm gelir. Burada da anlıyoruz meseleyi, müminlere alıştırmak, ama hepsi böyle olmaz. Tahfif bazen var. Bazen tahfif de olabilir. Yani teşvikten tahfife, evet, hafiflenmeye doğru. Dolayısıyla biz diyoruz ki nesihteki hükmü, hikmeti tamamen Cenab-ı Hak bilir. Biz bunların bir kısmı hakkında belki fikir yürütürüz ama kesin böyleydi dememiz doğru olmaz.
Evet. Yani zaten hocam bu Zeyd bin Sabit başkanlığındaki heyette de, yani Kur'an-ı Kerim'in bir araya getirilmesi heyetinde de geçen bir yerde gördüm. Böyle bir şey söz konusu. Diyor ki bazı sahabeden bir tanesi, bu nesh edildi, bunu buraya almayalım diyor Kur'an-ı Kerim'e. Hmm. Yok diyor yani. Bu Kur'an olan her şeyi biz alıyoruz yani. Sahabede böyle bir elim var. Onun neshini biliyor.
Evet.
Nesh olduğunu biliyor. Hatta yani şimdi amel edilmeyeceğine göre almayalım gibi bir şey de var. Hani geçen, evet, Mustafa Sabri Efendi'nin bu şeyi de geçer okurken orada almayalım diyor. O diyor ki yok, oldu, hepsini alacağız diyor yani. Kur'an-ı Kerim böyle bir
Kur'an olduğu sabit,
Kur'an olduğu sabit olan hepsini tabii alacağız diyor yani. O şekilde alınıyor. Evet. Ama ayrı bir Kur'an ilimleri yaklaşım, ayrı bir yaklaşım istemiş.
Tabii
yani.
Tabii.
Hocam buradaki toparlayacak olursak, yani vaktimiz de bitti hocam, evet, bir şey olarak. Sonuç itibariyle hocam, memellem yahkum bime enzelallahu fe ulaike humul kafirun. Kim Allah'ın indirdiğiyle hükmetmezse kafirlerin ta kendisidir ayet-i kerimesine İmam-ı Azam Efendimizin yaklaşımı şöyle mi oluyor hocam? Yani amel imandan bir cüzdür. Dolayısıyla ameli yapmayan küfre girmiştir yaklaşımını İptal etmek için böyle bir izah yapıyor değil mi,
evet,
hocam? Yani
evet, evet,
amel imandan bir cüz değildir. Yani inanmak başkadır, yapmak başkadır. Yani bu ayeti böyle anlamaz, icap,
evet,
ediyor,
evet,
değil mi hocam?
Evet.
Evet, buyurun. Evet,
Allah razı olsun. Ne kadar süremiz kaldı?
Bitti hocam sayılır. Bu şey bitti.
Bir satırımız, tamam, kaldı. Onu da okuyalım.
Olabilir hocam.
Ve ammel akbaru ve sıfat elleti kad kânet, daha evvel indirilmiş bir kısım ayetlerin muhtevasında haberler var. Cenab-ı Hakk'ın sıfatlarıyla ilgili bir kısım ayetler var. Bunlara gelince diyor İmam Ebu Hanife Hazretleri, فَاِنَّهُ لَيْسَ ف۪ي شَيْءٍ مِّنْهُ مَنْسُوخٍ. Yani haberler arasında, geçmiş kavimlerle ilgili haberler getiren ayetler arasında ve Cenab-ı Hakk'ın esma ve sıfatıyla ilgili ayetler arasında mensuh olanlar yoktur. Daha evvel de söyledik. Nesh sadece ameli hüküm getiren ayetlerde, ahkam ayetlerinde olur. İnnemâ dehal en-nâsihu vel-mensûhu vel-mensûhu fi'l-emri ve'n-nehy. Nâsih ve mensuh, yani nesh ilişkisi bir konuda emir getiren veya yasak getiren ayetler arasında olur ki biz bunlara ahkam ayetleri, evet, diyoruz.
Çok teşekkür ederim.
Estağfurullah. Ben teşekkür ederim.
Kıymetli dinleyenlerimiz, bir Amentü Hassasiyeti programının daha sonuna geldik. Allah'a emanet olun. İnşallah bir dahaki programda buluşmak dileğiyle.